Ayrım 37, eşya hukuku, sayfa 528. B. Genel giderlere katılma borcu. Kat mülkiyetine çevrilmiş olan taşınmazda bütün kat maliklerini ilgilendiren genel hizmetler, dolayısıyla masraflar yapılması doğaldır. Kat mülkiyeti kanununun 20. maddesi bu genel hizmet giderlerinin neler olabileceğine dair hükümler getirmektedir. Kat malikleri bu giderlerdeki payını ödemek, hatta masraf yapılmadan avans vermekte yükümlüdür. Avans miktarı işletme projesi ile belirlenir. Toplu yapılarda genel giderlere katılma borcu madde 72'de düzenlenmektedir. Çift A, kat mülkiyeti kanunu madde 20 fıkra 1'e göre genel giderlere şunlar girmektedir. 3A. Ana taşınmaz sigorta ettirilmişse sigorta primleri. Kanun kat maliklerine ana taşınmazı sigorta ettirme yükümlülüğü yüklememiştir. Fakat kat malikleri kurulu ana taşınmazın belirlenecek bir değer üzerinden sigorta ettirilmesine karar verebilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 21. Ana taşınmazın sigorta ettirilmesi bütün kat maliklerinin yararına ana taşınmazın yönetimi ile ilgili bir iş kabul edilerek karar için kat mülkiyeti kanunu madde 30'a göre kat malikleri kurulunun oy çokluğunu yeterli görmek gerekir. Bu karar üzerine yaptırılacak sigortanın primlerine bütün kat malikleri katılmak mecburiyetindedirler. Sigorta bağımsız bölümler dahil ana taşınmazın tümünü kapsar. Ana taşınmazın hasarı halinde ödenecek sigorta bedelinin paylaştırılması hakkında ana taşınmazın tüm olarak harap olması ile yalnız bazı bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerden bir kısmının harap olması hallerini ayırmak gerekir. Ana taşınmazın tümünün harap olması halinde sigorta tazminatı kat maliklerinin aksine bir kararı yoksa kat malikleri arasında arsa payı oranlarına göre paylaştırılır. Kat mülkiyeti kanunu madde 21 fıkra 3. Ana taşınmazın bir veya birkaç bölümünün harap olması halinde sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına harcanmak üzere kat maliklerine arsa payı oranında ödenir. Kat mülkiyeti kanunu madde 21 fıkra 4. Ödenen miktar onarım masraflarını karşılamıyorsa kalan kısmı onarılan bağımsız bölüm maliki öder. Her kat maliki ana taşınmazın sigortası ile giderilemeyecek olan zararları karşılamak üzere kendi bağımsız bölümünü kendi ad ve hesabına ayrıca sigorta ettirebilir. Bu halde alınacak sigorta bedeli ana taşınmazın sigorta bedelindeki payı saklı kalmak üzere ayrı sigorta yaptıran kat malikine ait olur. Kat mülkiyeti kanunu madde 21 fıkra 5. Ortak yerlerin hasara uğraması halinde alınacak sigorta bedeli bu yerlerin onarımına harcanır. Alınan meblağ onarım için yetmezse kalan kısmı kat maliklerince arsa payı oranında karşılanır. 3B. Ortak yerlere ilişkin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım ile yönetim ve işletme giderleri. Bunlara aşağıdaki masraflar girer. Kalorifer tesisatının, çatının onarımı, asansörün bakımı, ortak yerlerdeki elektrik, su tesisatlarının onarım ve bakımı, ana duvarların tamiri, ana taşınmazın boya ve badanası için gerekli olan masraflar, ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarımı için alınması gerekli malzeme, alet ve edevat için yapılan masraflar, örnek olarak temizlik malzemesi, giriş kapısı için kilit vesaire gibi. Yönetici aylığı, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ücretleri gibi yönetim giderleri, ortak yerlerdeki su, elektrik sarfiyatı, kalorifer yakıt sarfiyatı gibi ortak tesislerin işletme giderleri. 2B, kat mülkiyeti kanunu madde 20 fıkra 1'de belirtilen genel giderlere katılma payı değişiktir. Kat mülkiyeti kanunun 20. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre kat maliklerinden her biri 1. Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak, 2. Ana taşınmazın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Ancak bu emredici bir hüküm değildir. Kat maliklerinin sözleşme niteliğindeki yönetim planında ayrı bir genel giderlere katılma payı kararlaştırmaları mümkündür. Örnek olarak kalorifer yakıt ücretlerine katılma payı olarak kalorifer dilim adedi oranı veya bağımsız bölümün yüz ölçümü oranı kabul edilebilir. Kat maliki genel giderlere katılma yükümlülüğünden ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek ve kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle kurtulamaz. Kat mülkiyeti kanunu madde 20 fıkra 1c. Örnek olarak zemin katta oturan kat maliki kendisinin asansörden yararlanmadığını veya çatıda yapılacak bir tamiratın kendisiyle ilgili olmadığını, kalorifer tesisatının bozukluğu nedeniyle yeteri kadar ısınamadığını ileri sürerek kendine düşen masraf payını ödemekten kaçınamaz. Aynı şekilde bağımsız bölüm olarak kayıtlı bir depoda su ve kalorifer tesisatı olmasa dahi Yargıtay, depo malikinin su ve kalorifer dolayısıyla yapılan ortak giderlere katılma yükümlülüğünü kabul etmiştir. Ancak böyle durumlarda kat maliklerinin anlaşmaları ile ortak yerlerdeki veya tesislerdeki kullanma hakkından vazgeçen veya kullanma imkanı sınırlı veya hiç olmayan kat malikinin bu yerler dolayısıyla yapılacak genel giderlere katılma payı tamamen kaldırılabileceği gibi azaltılabilir de. Ortak giderlere kat maliklerinden birinin veya onun rızası ile bağımsız bölümünden yararlanan kimsenin kusurlu bir davranışı sebep olmuşsa, masraflara katılan kat malikleri yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya masrafa sebep olanlara karşı rücu edebilirler. Kat mülkiyeti kanunu madde 20 fıkra son. Çiftçe, genel giderlere katılma payının ödenmesini sağlayacak tedbirler. Ortak gider ve bunu karşılamak üzere toplanacak avansların kat maliklerince zamanında düzenli bir şekilde ödenmesi, ana taşınmazdaki ortak işlerin düzenli bir biçimde işlemesinin bir gereğidir. Bu yüzden kat mülkiyeti kanunu ortak giderlerin kolaylıkla toplanabilmesi için bazı tedbirler öngörmüştür. 3a. Ortak giderlerin dava ve icra takibi yolu ile ödettirilmesi. Payına düşen ortak giderleri ve bunun için toplanacak avansı ödemeyen kat malikine karşı diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici dava açabilir ve icra takibi yapabilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 20 fıkra 2. Dava bir eda davası niteliğindedir. Dava kat malikinin borcunu yerine getirmemesi sebebiyle açıldığından mahkemenin görev ve yetkisi ile muhakeme usulü kat mülkiyeti kanunu madde 33'teki hükümlere tabidir. Dava gider miktarına bakılmaksızın ana taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde görülecektir. Muhakeme usulü basit yargılama usulüdür. HUMK madde 507-511. Kararda davalı kat malikinden ortak giderlerin tahsiline hükmedilerek kendisine parayı ödemesi için bir süre tayin edilir. Para davacı kat malikine değil ortak giderleri ödeyecek olan kimseye, genellikle yöneticiye ödenmek gerekir. Hükmün yerine getirilmemesi halinde kat maliki, kat mülkiyeti kanunu madde 33 fıkra sona göre 250 liradan 2000 liraya kadar cezaya çarptırılabilir. İcra takibi yolu seçilmişse bu halde icra ve iflas kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Kat mülkiyeti kanunu madde 37'nin 2814 sayılı kanunla değiştirilmesinden sonraki hükmüne göre kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun İşletme giderleri ile ilgili kararları İcra ve İflas Kanunu'nun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. İki takvim yılı içinde ortak gider payını ödemediği için aleyhinde 3 defa dava açılan veya icra takibi yapılan kat malikinin kat mülkiyeti kanunu madde 25 hükmüne göre bağımsız bölümündeki mülkiyet hakkının zorunlu devri mahkemeden talep edilebilir. 3b gecikme tazminatı. Kat mülkiyeti kanununun 20. maddesine 2814 sayılı kanunla eklenen hükme göre gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık %5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bu bağlamda gecikme tazminatı istenebilmesi için ödenecek miktarı ve ödeme tarihini kat malikinin bilmesi veya ona tebliğ edilmesi gerekir. Gecikme faizi niteliğindeki gecikme tazminatı ödeme yükümlülüğü ya ödeme tarihinin belli olması sonucu veya yapılacak ihtar ile borçlunun temerrüde düşmüş olması halinde söz konusu olur. Ancak Yargıtay HGK 12.6.2002 tarihli kararında aşağıdaki görüşlere yer vermiştir. Bağımsız bölümün mülkiyetini başlangıçta veya sonradan kazanan kişi, kat mülkiyeti kanununun 28. maddesi hükmü uyarınca tüm kat maliklerini ve onların külli ve cüz'i haleflerini bağlayan sözleşme niteliğinde olan yönetim planında malik için öngörülen bütün sorumluluk ve yükümlülükleri üstlenmiş olur. Bunların ayrıca tebliğine gerek yoktur. Böylece yönetim planında bir ödeme tarihi belirlenmiş ise artık herhangi bir tebligat veya duyuru yapılmamış olsa bile her kat maliki gider ve avans borcunu sorup öğrenerek bu miktarı yöneticiye veya yönetim planında belirtilen yere ödemek zorundadır. Avans ve ortak gider alacağının yönetim planı, sözleşme, hükmü uyarınca muacceliyet kesbettiği tarihte temerrütte gerçekleşmiş olur. Kat mülkiyeti kanunu madde 20'de yer alan tamamını ödemeyen deyimi tamamını ödemiş olmadıkça anlamındadır. Kısmi ödeme hallerinde ödenmeyen kısım için %5 gecikme tazminatı ödenecektir. 3c. Ortak gider payının kira bedeline mahsuben kiracıdan tahsili. Ortak giderlerden payına düşen miktarı ödemekle yükümlü olan kat malikidir. Ancak kat mülkiyeti kanunu madde 22'nin 2814 sayılı kanunla değişik şekline göre kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından bağımsız bölümlerden birinde kira sözleşmesine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Fakat kiracının sorumluluğu bağımsız bölümde oturduğu süre ve ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli miktarı ile sınırlı olup yaptığı ödeme kira borcundan düşülecektir. Kat malikinin ortak gider payını kira borcuna mahsuben rızası ile ödemeyen kiracıya karşı dava açılarak bu miktarın tahsili sağlanabilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 22 fıkra 1 gider payı ve gecikme tazminatı harçlarına teminat sağlamaktadır. 3d. Kat maliklerinin ortak gider borcu için bağımsız bölüm üzerinde kanuni ipotek kurulmasını talep hakkı. Ödenmeyen ortak giderlere katılma borcunu kat mülkiyeti kanunu madde 22 fıkra 2 tescile tabi bir kanuni ipotek hakkı ile teminat altına almıştır. Kanuni ipotek hakkının tescilinin talep edilebilmesi için ortak gider payını kat malikinin ödememiş bulunması ve bağımsız bölümün kiracısından kira borcuna mahsuben kat malikinin ortak gider payını ödemesinin talep edilmesine rağmen bu payın tahsil edilememiş olması gerekir. Tescil için kanuni ipotekle teminat altına alınmak istenen ortak gider borcunun miktarının mahkemece belirlenmiş olması gereklidir. Kat malikine veya kiracıya karşı açılmış olan ortak gider borcunun yerine getirilmesine dair davada verilen hüküm bu amacı gerçekleştirir. Kanuni ipoteğin tescilini talebe yönetici yoksa kat maliklerinden herhangi biri yetkilidir. Tescili talep yazılı olarak yapılmak gerekir. yöneticinin sıfatını belgelemek için kat malikleri kurulunun, eğer yönetici mahkemece tayin edilmişse mahkemenin atama kararı ibraz edilmelidir. Kanuni ipoteğin tescili her zaman talep edilebilir. Kat mülkiyeti kanunu tescil talebini bir süreyle sınırlamış değildir. İpotek yükümlüsü ortak giderleri ödemeyen kat malikidir. Kat malikinin bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet devam ettiği sürece bağımsız bölüm üzerinde kanuni ipotek hakkının tescili talep edilebilecektir. Ancak bağımsız bölüm el değiştirdikten sonra eski kat malikinin ortak gider borcu için artık kanuni ipotek hakkının tescilini talep imkanı kalması gerektir. İpotek alacaklısı olarak borçlu hariç diğer kat maliklerinin adları yazılmalıdır. Ancak kat mülkiyeti kütüğündeki alacaklılar sütununa bütün kat maliklerinin adlarının yazılması zor olduğundan uygulamada kat malikleri diye yazılmakta ve düşünceler hanesine borcun doğumu ile ilgili meşruhat verilmektedir. İpoteğin sırası genel prensiplere göre tespit edilir. Böylece kurulan ipotek daha önce kurulmuş olan taşınmaz rehinlerinden sıra itibariyle sonra gelir. Kat mülkiyeti kanunu madde 22 fıkra 2, medeni kanun madde 893 fıkra sonun ortak gider borcu için kanuni ipotek hakkında da uygulanacağını belirtmektedir. Bu hükme göre kanuni ipotek hakkından önceden yapılmış bir sözleşme ile feragat geçerli değildir. Kat maliklerinin yönetim planına kanuni ipotek hakkı kurulamaz şeklinde koyacakları bir hüküm, medeni kanun madde 893 fıkra sondaki emredici kuralı aykırı olacağından geçersiz sayılacaktır. 3E Ortak gider alacağına tanınan öncelik, imtiyaz. Kat mülkiyeti kanunu 22 fıkra son, kat maliklerinin gider borcunu ödemeyen kat malikinden veya diğer sorumlulardan olan alacaklarının öncelikli, imtiyazlı olduğunu kabul etmiştir. Ortak gider alacağı hacize imtiyazlı alacak olarak katılır ve malın satışından elde edilen meblağdan önce ortak gider borcu ödenir. Kalan para icra iflas kanunu madde 206'daki sıralara göre imtiyazlı imtiyazsız adi alacakların ödenmesine tahsis olunur. Kat malikleri kurulu ve yönetim. Kat maliklerinin ana taşınmazda ortaya çıkan ortak yönetim sorunları dolayısıyla birbirleriyle sıkı ilişki halinde olmaları zorunlu olarak bir teşkilatlanmayı gerektirmektedir. Bu teşkilatlanma kat maliklerinin bir topluluk, bir birlik teşkil etmeleri biçimindedir. Kanun, kat malikleri birliği diyebileceğimiz bu teşkilatın düzenli bir biçimde yönetilmesi için ayrıntılı hükümler getirmektedir. Toplu yapılar bakımından da özel düzenlemeler getirilmiştir. Ancak kat malikleri birliğine bir tüzel kişilik tanınmış değildir. Birliğin yönetimi için iki organ öngörülmüştür. Genel kurul veya kat malikleri kurulu ve yönetici. Bu birlik içinde ana taşınmazın genel yönetim işleri kat mülkiyeti kanunundaki hükümlere göre yürütülecektir. Ancak kanun ana taşınmazın yönetimini kat maliklerinin kanunların emredici kurallarına aykırı olmamak şartıyla bizzat tayin etmelerine imkan vermiş ve kat maliklerinin bir yönetim planı yaparak kanun hükümlerini tamamlamalarını istemiştir. Bir kere bu yönetim planı yapıldı mı, anlaşmazlıklarda önce yönetim planı nazara alınacak. Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde anlaşmazlık kat mülkiyeti kanunu ve genel hükümlere göre çözülecektir. Kat mülkiyeti kanunu madde 28 fıkra 2. A. Yönetim planı. Yönetim planı, ana taşınmazın yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücret ve yönetime ilişkin diğer hususları düzenleyen bir belgedir. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Kat mülkiyeti kanunu madde 28 fıkra 1. Fakat 5'te 4 çoğunluğun oyu ile değiştirilebilir. Yönetim planı taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti kurulurken bütün kat maliklerince imzalanarak tapu memurluğuna verilmek gerekir. Kat mülkiyeti kanunu madde 12 taksim B. Yargıtay kararlarına göre haklı bir sebep olmadan yönetim planını imzalamaktan kaçınan kat malikine karşı hakime başvurulabilir. Hakim, imzadan kaçınmanın haklı bir sebebe dayanmadığını belirlerse, kat malikine yönetim planını imza etmesi için bir süre vererek ihtar yapar. Kaçınan kat maliki bu sürede de imza etmezse, hakim onun imzası yerine tutmak üzere karar verir. Kat mülkiyeti tek malik tarafından kuruluyorsa onun imzası yeter. Şayet kat mülkiyeti daha önce kurulan kat irtifakına dayanılarak kuruluyorsa, daha önce kat irtifakı kurulurken yönetim planı tapu memurluğuna verilmiş olacağı için kat mülkiyeti kurulurken artık yeni bir yönetim planı istenmez. Kat mülkiyeti kanunu madde 14 fıkra 1. Yönetim planı ve değişiklikleri her bağımsız bölüme ait sahifenin beyanlar sütununa kaydedilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 28 fıkra son. Bu beyanlar sütunundaki kayıt açıklayıcı bir rol oynar. Yönetim planı ve değişiklikleri bütün kat malikleriyle onların külli ve cüz'i haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. Kat mülkiyeti kanunu madde 28 fıkra 4. Yönetim planı ve değişiklikler bağımsız bölüme ait sahifenin beyanlar sütununda belirtilmemiş ise bağımsız bölümü kazanırken durumu bilmeyen cüz'i halefleri bağlayamaz. Yönetim planı kanunun emredici kurallarına uygun olmalıdır. Yönetim planının emredici kuralları aykırı olan hükümleri geçersizdir. Kat maliklerini bağlamaz. Kat mülkiyeti kanunu madde 27. Emredici kurallara aykırı hükümler taşıyan yönetim planını imza etmeye hiçbir kat maliki zorlanamaz. Yönetim planı kat maliklerinin oy birliğiyle yapıldığı halde değiştirilebilmesi için bütün kat maliklerinin 5'te 4'ünün oyu şart ve yeterlidir. Yeter sayısı alınamadığı takdirde kat maliklerine 33. madde uyarınca mahkemeye müracaat imkanı tanınmıştır. Kat mülkiyeti kanunu madde 28 fıkra 3. Yargıtay bu hükümden planın değiştirilmesi için kat maliki tarafından yapılan bütün müracaatların kabul edilerek planın değiştirilebileceği anlamı çıkarılmaması gerektiğini haklı olarak kabul etmiştir. Buna göre kat maliklerinin kat mülkiyeti kanunu madde 28 fıkra 3'e dayanarak yapacakları başvuru üzerine hakim ancak bir kısım kat maliklerinin sözleşmeden doğan haklarını kötüye kullanma niteliğinde sayılabilecek şekilde diğer kat malikleri tarafından ileri sürülen haklı isteklere karşı çıkmaları halinde müdahale etmelidir. Burada söz konusu olan zamanla meydana çıkan ihtiyaçlar dolayısıyla yönetim planına yeni hükümler eklenmesi ve planda mevcut olup da uygulamada bazı ortaklar için açık haksızlık, adaletsizlik teşkil eden hükümlerin değiştirilmesi şeklindeki isteklerdir. Kat malikleri kurulunun değişiklik kararına razı olmayan kat malikleri de kat mülkiyeti kanunu madde 33 uyarınca mahkemeye başvurabilirler. Kat mülkiyeti kanunu madde 28 fıkra 3. Kat mülkiyeti kanununun 42. maddesine 18.04.2007 tarih 5627 sayılı kanununa eklenen 5. fıkraya göre ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri kendiliğinden değişmiş sayılır. Yapılan değişiklikler kat mülkiyeti kütüğündeki beyanlar sütununa kaydedilir. Ayrıca değişiklikler yönetim planına işlenerek kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır. Kat mülkiyeti kanunu madde 28 fıkra 5. Toplu yapılarda yönetim planı ve değiştirilmesi kat mülkiyeti kanunu madde 70'te ayrıca düzenlenmiştir. B. Genel kurul eşittir kat malikleri kurulu. 1. Oluşması ve yetkileri. Kat mülkiyeti birliğinin en önemli organı genel kuruldur. Genel kurul ana taşınmazdaki bütün kat maliklerinden oluşur. Eğer bir bağımsız bölüm paylı olarak veya el birliğiyle birden fazla kişiye aitse, genel kurula bunları temsilen kendilerinin tayin edeceği içlerinden bir kişi katılır. Kat mülkiyeti kanunu madde 31 fıkra 3. Bir kat maliki fiil ehliyetinden, medeni hakları kullanma ehliyeti, yoksulsa veya bu ehliyeti kısıtlı ise genel kurula onun yerine kanuni temsilcisi katılır. Kat mülkiyeti kanunu madde 31 fıkra 3. Ana taşınmaz kat malikleri kurulunca verilecek kararlara göre yönetilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 27, madde 32 fıkra 1. Yönetim hususunda gereken bütün kararları almaya en yetkili organ genel kuruldur. Fakat genel kurul kanunun emredici hükümlerine aykırı karar alamayacağı gibi kararlarını verirken bütün kat malikleri için bağlayıcı olan yönetim planının hükümlerini de nazara almak mecburiyetindedir. Ana taşınmaz esas itibariyle yönetim planı ve kanun hükümlerine göre yönetilir. Ana taşınmazın yönetimi için tayin edilecek yönetici de genel kurul tarafından seçilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 34. Toplu yapılarda yönetimin nasıl yapılacağı ve bu bağlamda kat malikleri kurulunun nasıl oluşacağı özel olarak düzenlenmiştir. Kat mülkiyeti kanunu madde 69. Ana taşınmazın kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya kat malikleri ile yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yönetici arasında çıkan uyuşmazlıklar genel kurulda çözülür. Kat mülkiyeti kanunu madde 32 fıkra 3. Yargıtay daha eski bazı kararlarında ana taşınmazın yönetimiyle ilgili anlaşmazlıklarda önce kat malikleri kuruluna başvurmak gerektiğini, ancak bu karara razı olmayanların kat mülkiyeti kanunu madde 33'e göre mahkemeye başvurabileceğini kabul etmişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu sonraki bir kararında kat mülkiyeti kanununun amacının kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkları sürüncemede bırakmamak ve alabildiğince çabuklukla çözmek olduğunu belirterek kat malikinin kat malikleri kuruluna başvurmadan doğrudan doğruya mahkemeye başvurabileceğine karar vermiştir. 2. Genel kurul toplantısı. A. Kural olarak. Genel kurulun toplantı zamanı ve toplantıya çağrı şekli yönetim planında gösterilir. Kanunen genel kurulun en az yılda bir defa toplanması gerekir. Yönetim planında toplantı tarihi gösterilmemişse, kurul her yıl Ocak ayında toplanır. Kat mülkiyeti kanunu madde 29 fıkra 1. Önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin talebi üzerine genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantıya çağrı için toplantı tarihinden en az 15 gün önce toplantı sebebini bildiren bir yazının kat maliklerine imza karşılığı verilmesi veya taahhütlü mektupla gönderilmesi gereklidir. Kat mülkiyeti kanunu madde 29 fıkra 2. Kanun belirtmiyorsa da yönetim planında toplantı tarihi belirtilmeyen normal toplantılar içinde bu esas kıyasen uygulanmalıdır. 7201 sayılı tebligat kanununa 3220 sayılı kanunla konulan ek maddeye göre kat mülkiyeti kanununun uygulandığı haller ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır. Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde bundan sonraki bütün tebligatlar o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilan tahtasına açılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Olağan veya olağanüstü toplantılara ilk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 29 fıkra 3. Fakat ikinci toplantının herhalde en geç 15 gün sonra yapılması gerekir. Kat mülkiyeti kanunu madde 30 fıkra 2. Kural olarak ana taşınmazın normal yönetimi için karar alınması gereken hususlarda birinci genel kurulun toplantı yeter sayısı kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası yani çift, ekseriyet, çoğunluktur. Kat mülkiyeti kanunu madde 30 fıkra 1. Böylece sayı itibariyle yarıyı aşan ve payların yarısından fazlasına sahip olanların katılması ile genel kurul toplantısı yapılabilir. Birden fazla bağımsız bölüme malik olanlar her bağımsız bölüm için ayrı ayrı hesaba katılır. Zira kat maliki olma bağımsız bölüme göre belirlenir. Bir bağımsız bölüme birden çok kimse birlikte malik olsa onlar tek kat malikidirler ve bir kişi olarak hesaba katılırlar. Üç bağımsız bölüme malik olan kişi ise üç ayrı kat malikidir. Kanun bu esası sınırlamak istediği zaman ayrı hüküm koymuştur. Kat mülkiyeti kanunu madde 31 fıkra 2 gibi. Toplantı yeter sayısında böyle bir sınırlama yoktur. Yeter sayı sağlanamadığından ilk toplantı yapılamamışsa en geç 15 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çift çoğunluk aranmaz. Toplantı katılanlarla yapılır. Kat mülkiyeti kanunu madde 30 fıkra 2. Bu toplantıda karar nisabı da katılanların salt çoğunluğudur. Normal olarak genel kurulda kararlar toplantıya katılan kat maliklerinin sayı itibariyle ekseriyeti, oy çoğunluğu, çokluğu ile alınır. Kurulda her kat maliki arsa payı oranına bakılmaksızın bir oy hakkına sahiptir. Kat mülkiyeti kanunu madde 31 fıkra 1. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan kat malikinin her bağımsız bölüm için bir ayrı oyu vardır. Fakat birden fazla bağımsız bölüm malikinin oy sayısı bütün oyların 3'te 1'inden fazla olamaz. Kat mülkiyeti kanunu madde 31 fıkra 2. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa paylı mülkiyet, el birliği mülkiyeti, içlerinden yetkili kılınan birisi oy kullanabilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 31 fıkra 3. Şüphesiz bunlar dışarıdan temsilci de tayin edebilirler. Kat maliki oyunu bizzat kullanma mecburiyetinde değildir. Oyunu temsilci aracılığı ile de kullanabilir. Çeşitli kat malikleri aynı kişiyi temsilci tayin edebilirse de bir vekilin kullanabileceği oy sayısının toplamının tüm oy sayısının %5'ini geçmemesi gereklidir. Ancak 40 ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi en fazla 2 kişiyi temsil edebilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 31 fıkra son. Böylece muhtelif kat maliklerini temsil eden bir kişinin kat malikleri kurulunun kararlarını etkilemesi önlenmek istenmiştir. Ehliyetsiz kat malikleri kanuni temsilcileri tarafından temsil olunurlar. Kat mülkiyeti kanunu madde 31 fıkra 3. Genel kurulda alınacak karar bir kat malikini doğrudan doğruya ilgilendiriyorsa, bu kat maliki toplantıya katılabilirse de oya katılamaz. Kat mülkiyeti kanunu madde 31 fıkra 4. Genel kurul kararları, sıra numaraları, sahifeleri noterce mühürlenmiş ve tasdik edilmiş bir deftere yazılarak kat maliklerine imzalatılır. Kat mülkiyeti kanunu madde 32 fıkra 4. Karara muhalif kalanlar muhalefet sebebini belirterek imza ederler. Genel kurul kararları bütün kat maliklerini ve bunların külli ve cüzi haleflerini yönetici ve denetçiyi bağlar ve sonraki uyuşmazlıkların çözümünde kural olarak uyulması gereken nitelik arz eder. Kat mülkiyeti kanunu madde 32 fıkra 2. Kat malikleri genel kurulu sadece ana taşınmazın bütününün yönetimiyle ilgili olmak kaydıyla kat maliklerine bağlayıcı karar verebilir. Bu kararlar aleyhine karara katılmayan kat maliki sulh mahkemesinde dava açabilir. Kat mülkiyeti kanunu bazı kararlar için özel yeter sayı aramıştır. B. Oy birliği aranan haller. Ana taşınmaz üzerinde çok önemli sonuçları olacak bazı idari kararlar için oy birliği aranmıştır. Böylece toplantıda bütün kat maliklerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması ve karara olumlu oy vermesi gereklidir. Oy birliğini gerektiren konular şunlardır. 1. Bir mesken, konut olarak kullanılan bağımsız bölümün eğlence ve toplantı yeri, gıda ve beslenme yeri, imalathane, boyahane, basım evi, dükkan, galeri veya çarşı gibi yer haline getirilmesi kat malikleri kurulunun oy birliği ile mümkündür. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 24 Fıkra 2. 2. Ana taşınmazın bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi ana taşınmazla ilgili tasarruf işlemleri için kat maliklerinin oy birliği gerekir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 45. 3. Ana yapının, dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri için bütün kat maliklerinin oy birliğini gerekir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 45. 4. Ana taşınmazı yeni bağımsız bölüm eklenmesi için kat malikleri kurulunun oy birliğiyle karar vermesi gerekir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 44'e göre ana gayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24. maddenin 2. fıkrasında yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilavesi için kat malikleri kurulunun buna oy birliğiyle karar vermesi. Ana taşınmazın bu inşaattan sonra alacağı duruma göre yapılan yeni ilaveler de dahil olmak üzere bütün bağımsız bölümlerine tahsis olunacak arsa paylarının usulüne göre yeniden ve oy birliğiyle tespit edilmesi. İlave edilecek yeni bağımsız bölüme tahsis edilen arsa payı üzerinde tapu memuru huzurunda yapılacak resmi senetle 14. maddeye göre kat irtifakı kurularak bunun ana taşınmazın bütün bağımsız bölümlerinin kat mülkiyeti kütüğündeki irtifaklar hanesine tescil edilmesi ve ana taşınmazın kapanan eski kütük sayfasıyla 13. madde hükmüne göre bağlantı sağlanması şarttır. Bu nitelikteki ilaveler ve genişletmelere muvafakat etmekle beraber kendisi katılmak istemeyen kat maliklerinin arsa paylarından bu ilaveler sebebiyle azalan kısmın ilaveyi yaptıranların bağımsız bölümlerine tahsisini kabul ettikleri resmi senette belirtilir. Bu takdirde yeni bağımsız bölümün yapılmasına katılmayan kat maliklerinin arsa paylarından yeni tahsis sebebiyle azalan kısmın bedeli kendilerine ödenmek şartıyla yeni yapılan bağımsız bölüm kat irtifakı kurulmasına dair olan eski resmi senet gereğince kat mülkiyetine çevrilerek onu yaptıranın mülkü veya yaptıranların ortak mülkü olur ve kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına yeni malik veya malikler adına tescil edilir. Özellikle çekme katın tam kata dönüşmesinde sadece çekme kat maliki bundan yararlanır ve masraflarına da katlanır. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18.4.2007 tarih ve 5627 sayılı kanunla değiştirilmiş 42. maddesinin 4. fıkrasına göre toplam inşaat alanı 2000 metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesinde kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği ile karar vermeleri gerekir. Yargıtay bazı kat maliklerinin haklarını kötüye kullanmasından dolayı oy birliğinin sağlanamadığı hallerde muvaffakat etmeyen kat malikleri hakkında hakim müdahalesinin istenebileceğini kabul etmektedir. C. 5'te 4 çoğunluk aranan hal. Yönetim planının değiştirilebilmesi için kat maliklerinin 5'te 4'ünün oyu şarttır. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 28 Fıkra 3. D. Sayı ve arsa payı çoğunluğu aranan haller. 1. Ortak yerlerden faydalanmayı daha düzgün, rahat ve kolay hale getirecek veya elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak yenilik ve ilavelerin yapılabilmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar vermeleri gereklidir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 42 Fıkra 1. Masraflar yeniliklerden yararlananlar tarafından yararlanma oranına göre ödenir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 42 Fıkra 2. Yararlanma yanlardan bu masraflara katılmaları istenemez. Bu yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya ana taşınmazın bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki bu ilave ve yeniliklerin tesis, bakım, onarım masraflarına katılmak zorunda değildir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 43 Fıkra 1. Örnek olarak binanın bahçesine sonradan yüzme havuzu yapılması veya terasa kat maliklerinin eğlenmesi için pahalı tesisler kurulması gibi hususlar lüks sayılabilir. 3 katlı bir binaya asansör konulması da lüks sayılabilir. Buna karşılık 10 katlı bir binaya ilave edilecek asansör tesisi lüks masrafı olarak karşılanmayabilir. Bu halde de zemin kat maliki yeni asansörden faydalanamayacağından giderlere katılmak mecburiyeti yoktur. Anlaşmazlık halinde bir malikin masrafa katılıp katılmayacağını hakim tayin eder. Başlangıçta katılmamakla birlikte sonradan bu ilavelerin tesis ve koruma masraflarına kat maliki veya onun külli veya cüz'i halefleri kendi arsa payı oranlarında katılırlarsa yapılan bu lüks yenilik veya ilavelerden yararlanabilirler. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 43 Fıkra 2. 18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı kanunla değişik Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 42 Fıkra 4'e göre kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Aynı hükmün 5. fıkrasına göre ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır. 3. Yönetici atanması için kat maliklerinin arsa ve sayı ve arsa payı çoğunluğu aranır. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 34. 37. ayrımın sonu, sayfa 547.